This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Anlatsam roman olur.
Thank you.
Bazı kültür sanat konuşmaları. Anlatsam Roman Olur'dan herkese merhaba. Ben Nida Dinçtürk. Tekrar İzmir'deyiz. İzmir Yazıyorum projesini konuşmak üzere yeni konuklar ağırlıyorum. Bir önceki bölümün devamı gibi değerlendirebilirsiniz. Sevgili Ezel Akay ve Kemal Gökhan benimle beraber. Ezel Akay aslında projenin senaryo tarafında Levent Kaza dönem dönem eşlik ediyordu. Biraz daha senaryo kısmını konuşmak için buradayız. Kemal Gökhan'la da genel olarak proje nasıldı, nelerden bahsettik, nelerden bahsetmeye devam edeceğiz. İzmir bu projenin neresindeydi gibi sorulara yanıt arayacağız. Çok sıkıcı bir açılış yaptım ama idare edebiliriz diye düşünüyorum. O zaman sizinle başlayalım.
Ben işin neden böyle bir hikaye, ne işe yarayacak İzmir'le ilgili hikayelerden bahsetmeye çalışayım. Aslında şüphesiz bütün şehirlerin hikayeleri var. Ve bütün şehirlerin hikayeleri aslında bize o şehirde insanların nerede nasıl yaşadığını da anlatıyor. Yani biz bir bütün sanat alanlarını bir iletişim alanı olarak da görelim. Ve artık filmleri de çok kolay seyahat eden, yani yeryüzünün her yerine gönderebiliyoruz hikayeleri. Aynen. Öyle bakalım. O zaman aslında her şehrin hayatı bir başka şehirde yaşayanlara ilham verici. Bu hikayeler sayesinde oluyor. Hikayeler birbirimizi tanıdıkça biz aramızdaki problemleri bilgisizlik yüzünden oluşmuş problemleri, ayrımları, ırk, din, ırksal, dinsel, kültürel ayrımları ortadan kaldırmaya yarıyor hikayeler. Bu şehrin hikayeleri çok az anlatıldı. İstanbul'un hikayeleri Yeşilçam sayesinde bütün sektör orada olduğu için sürekli anlatılıyor. Farkında değiliz ama şehirde geçen hikayenin fonu, hikayenin kendisi ne olursa olsun bize o şehri de anlatıyor.
Evet.
Ve Yeşilçam bunlarla dolu olduğu için herkes İstanbul'u biliyor. Hepimiz New York'u da biliyoruz. Hiç gitmesek de New York'un neredeyse bütün sokaklarını hikayeleri sayesinde, film hikayeleri sayesinde tanıyoruz. İzmir'in böyle bir şansı olmadı. Türkiye'de birçok şehrinde böyle şansı olmadı. Bu kadar yoğun olmalı. Tabii çeşitli şehirlerde çeşitli filmler çekildi. Ama özellikle bu şehrin hikayelerini anlatmak için bir girişimde bulunmanın böyle muazzam bir faydası olacak gerçekleşirse. Yani hikayelerin arasından çok güzel şeyler çıktı.
Hı hı.
Bazıları sadece fon olarak İzmir'i alıyor. Bazıları İzmir'in kendi tarihsel hikayelerini konu alıyor. İkisi de mübah. Önemli olan bir yaşantının izlenmesi, bu fonda geçen bir yaşantının izlenmesi, bu şehri tanımaya, tanıtmaya, tabii tanıtmak da önemli. Yani özellikle belediyenin, kamu kurumlarının bu işe dahil olması nedeni bu şehri bütün veçeleriyle dünyaya da tanıtmak aslında. Sinema, bilelim ki sinema, edebiyat, tiyatro ve müzik binlerce yıl yaşayabilen insan ürünleri. Biz hala Yunan tiyatrosunun oyunlarını sahneliyoruz. Shakespeare oyunlarını sahneliyoruz. Rus edebiyatını hala uyarlamaları devam ediyor. Yüzlerce yıl yaşayabilecek bir insani ürün. Bu sayı, bu türde insani ürün sayısı çok çok az. Onun için sinemanın sürekli olarak yaşayacağı ve sürekli olarak bir referans gibi bir daha seyredilip bu şehre ve bu ülkeye dair fikir vereceğini dünyaya unutmamak lazım.
Evet, benim de projeyle ilgili en başta en sevdiğim, en heyecanlandığım detaylardan biri aslında burada bir kütüphane oluşturuyoruz. Görsel, işitsel, yazımsal bir kütüphane oluşturuyoruz ve bunu İzmir'i sevenlerle, İzmirlilerle, biraz lokallerle beraber yaptığınız bir yaratım sürecine girildi aslında. Ve hani en kıymetlisi de bir açık çağrı yapıp bir yarışma gibi sadece buraya öyküler gelsin, birileri değerlendirsin ve sonra birileri ödüllendirilsin denmedi. Çok uzun bir süreç, bir yıldır bu projenin üstünde çalışıyoruz aslında. Türkiye'de de buna benzer bir örnekle ben daha önce karşılaşmadım. Belki biraz bundan bahsetmek de önemli olabilir.
Tabii işin Ezel'in anlattığı şeyin yanı sıra hani o kent kültürünün anlatılması, kent kültürünün paylaşılması kısmının yanı sıra ikinci bir önemli alanı var. Bizler meslek sahibi insanlar olarak bu mesleğin gelişmesine de katkı sunmak isteriz. Dolayısıyla yeni kalemlerin buraya eklenmesi, üniversitesinde sinema eğitimi verilen, edebiyat eğitimi verilen, ses seslendirme eğitimi verilen bir şeyin, büyük bir şehrin, kadim bir şehrin bu eğitimi almış gençlerine ya da başka alanlarda eğitim almış ama içinde ukde olarak kalmış olan insanlara endüstride yeni alan yaratmak, buranın endüstriye dahil hale getirilebilmesini sağlamak, burayı bir proje alanı olarak görmek, burada üretim yapılabilmesini teşvik edecek bir takım nedenler yaratmak Senaryo Stüdyosu'nun kuruluş ilkelerinden bir tanesiydi. Çünkü sadece eğitimle olmuyor, bunun uygulanabilmesi gerekiyor ve uygulanabilmesi için de alana ihtiyacımız var. Projeler ortaya çıktıkça bu projelerle bu projeleri hayata geçirebilecek yapılar arasında ilişkiyi sağlamak, o köprüyü oluşturabilmek. Senaryo Stüdyosu'nun temelde varoluş nedeni buydu kuruluşundan itibaren. Pandemi döneminde çok güçlü bir şekilde biz bir şey bulduk kendimize, bir network.
Hı hı.
Ve bu network'ün gerçekten bu konuda ne kadar istekli, ne kadar iyi eğilimli olduğunu anladık. Ve biliyorsunuz deneyim aktarımı denilen şey bir kısa yol oluşturmaktır. Bir kısa yol oluşturmak birçok kez size uzun sürelerde verilen eğitimlerin çok daha hızlı bir şekilde kullanılabilir hale gelmesini sağlıyor. Bu anlamda da ben Senaryo Stüdyosu'nun bütün eğitimlerini çok değerli ve önemli buluyorum. İzmir bunlardan bir örnek şu anda. Evet. Yani şu, ülkedeki birçok kentin kendi hikayesini anlatmaya olan ihtiyacını biz bu taşınabilir modelle ve kolay uygulanabilir modelle aslında yaymayı planlıyoruz.
Hı hı.
Bunun ilk adımı İzmir olunca da tabii İzmir'in bir anda ne kadar zengin bir cevher taşıdığını, görsel anlamda da çok zengin bir cevher taşıdığını gözlemliyoruz. Burada bulunduğumuz her an nefes alış tarzımız değişiyorsa eğer demek ki burada bir bizim nefesimizi de etkileyen bir atmosfer var. Bu atmosferin sinema diline, edebiyata ya da başka tür bir takım formatlara dönüşebilme ihtimali var demektir.
Hı hı. Bu projenin en kıymetli çıktılarından, süreçlerinden birisi aslında Senaryo Stüdyosu'nun getirdiği ekol, senin de söylediğin gibi ikinizin de aynı zamanda atölye yürütücülüğü yaptığı Senaryo Stüdyosu'nda insanlar kendilerinde bir yaratıcı cevher olduğunu farkındalar ve bu işte bir yazar olmaya, bir senaryo yazarı olmaya yeterli olabilir diye düşünüyorlar. Fakat buradaki eğitimlere katıldıkları zaman sürecin pratikliğine dair de birçok deneyim elde ediyorlar. Bir önceki bölümde Irmak'la ve Levent'le de konuştuk. Mesela bir yazarın sürdürülebilirliği, bir eserin yazım sürecinin sürdürülebilirliğine dair de çok ciddi tecrübe edinmiş oluyorlar. Bazıları yolda ben galiba buna devam edemeyeceğim deyip, bazıları da yo hayır tam da bana göreymiş deyip yola devam ediyorlar diye örnek vermişti ikisi de. O anlamda da sizin Senaryo Stüdyosu'ndaki atölyelerinizde de benzer tecrübeleriniz vardır diye düşünüyorum. Siz nasıl gözlemliyorsunuz?
Ya benim için mesela ilk bu projenin çekirdeklerini attıktan sonra, yani belediyenin desteğini aldıktan sonra bir şey başladı, davet başladı. Bir kere 600-700, belki sayısı artmıştır, bir ayda 600-700 başvuru oldu.
Hı hı.
Ya bu ne kadar çok yazabilen, yazabileceğini düşünen, yaratıcı olduğuna inanan ve gerçekten yaratıcı olan insanların olduğunu gösteriyor. Tabii ki bunların hepsi şehirde yaşayanlar değil. Başka yerlerden de bu şehirle ilgili bilgisi olan insanlar gönderdiler. O hikayelerin arasında aslında tabii ki hepsini seçemedik ama hakikaten nüve olarak acayip ilginç fikirler vardı. Yani sinemaya, podcast'te, hikaye anlatımına uygun yüzlerce hikaye vardı aralarında. Kimi Nefesi yetemeyecek yeteneklere, yeteneği dar insanlardı. Kimisi sonuna kadar devam ettiler. Ortaya çıkan hikayelerin büyük bir çoğunluğu ikiye ayırabiliriz. Hem çok popüler olabilecek hikayeler var arasında. Hem art house dediğimiz daha niş bir seyirci kitlesine hitap edebilecek şeyler var. Hepsinin de ayrı bir yeri ve etkisi var bizim sektörde. Bizim sektör ayaklı bir fabrikaya benzetebilirsiniz bir sinema ekibini. Dünyanın her yerine gider, her yerinde, her türlü koşulda, gecesinde, gündüzünde, kışında, yazında çalışabilir. Olağanüstü yetkin insanlardan oluşur. Herkes kendi alanında yetkindir çalışan. Hani öyle liyakatsizlik diye bir şey söz konusu olamaz. Ve bu ekiplerin İzmir'de geçireceği süreleri de ben çok önemsiyorum. Yani hikaye anlatımının yeni araçlarını tanıyacak buradaki hikayecilerde. Sadece hikayeyi yazmak yetmiyor. Onun sinemada nasıl bir etkisi olduğunu görürse yazar, bir sonra yazdığı şey sinematografiye daha uygun hale gelecek. Ya bu bir kültür. Elinizi çamura bulaştırdıkça daha iyi tanıyorsunuz. O çamurdan neler yapılabileceğini. Onun için ben yazılmayı değil, o eserlerin çekilmesini de o yazarların sürekliliği açısından çok önemsiyorum.
İşin deneyim kısmında şöyle bir şey var. Siz sonunu bir şanssızlık, benim şansım yok diye bitirebilirsiniz. Evet. Bir süreç yaşarsınız. Ya ben şanssızım, bak nereye gitsem döndü. Oysa ki nereye nasıl gittiğiniz, hangi donanımla gittiğiniz. Aslında bu işin en önemli kısımlarından bir tanesi anladığım kadarıyla. Bir tecrübe aktarımı dediğimiz şey ya da geçmişten gelen o bütün yaşanmış süreçlerin aktarımı denilen şey de şu var. Yani sen bir prodüktöre gidiyorsun, bir işi sunuyorsun. Bunu sunmanın doğru kısa yollarına sahipsen bir anda senin algın değişiyor zaten.
Evet.
Şansın artıyor kendiliğinden. Biz bu şansın yolunun nereden geçtiğini de hep hikayelerin sonunu bir pakete alabilmek. Bunun bir sunum paketine dönüşmesini sağlamak gibi de bir şeyi sürecin tamamlanma parçası olarak çok önemsiyorum.
Evet, yani bir pitching denilen, genel işte İngilizcesi, sunum atölyesi de oldu aslında. Yapıldı. Yani insanlara projelerini nasıl anlatmaları gerektiğine dair de birkaç seanstan oluşan bir şey yapıldı atölyede. Bir eğitim de verildi. Yani bu çok önemli.
Evet, bence de yani bunun da bir benzerine ben daha önce denk geldim.
Biraz unik olan tarafı bu, benzersiz olan tarafı bence de bu senaryo stüdyosunun. Sonuç itibariyle herkesin hikayesi var.
Evet.
Ve herkes onu anlattığında bütün dünyanın onu dinleyeceğini düşünüyor. Çok da haklılar.
Sonra öyle olmadığını görünce de ciddi bir motivasyon kaybına uğruyorlar.
Doğruca bir eğlenme. Evet. Kendiliğinden bir eğlenme.
Mesela edebiyatta böyle bir şey yok. Ama sinemada eğer bir yaratıcı, yönetmen ya da yazar, çekeceği ya da yazacağı senaryonun hikayesini anlatamıyorsa o kayboluyor şansını.
Evet.
Yani edebiyatta böyle bir problem yok ama sinemada böyle bir kültür, böyle bir gelenek var. Yani anlatabilmeniz lazım. 10 saniyede anlatabilmeniz lazım. İşte 2 dakikada anlatabilmeniz lazım. Bütün bunlar o projenin dinleyenlerini, o projeye yatırım yapacakları, o projeye katılacak herkese etkiliyor. Bu da birden tabii böyle bir durum da çıktı İzmirli yazarlar açısından, İzmirli yazarlar açısından. Bir de bunu öğrendiler.
Bir de yani İzmir'le ilgili hikayeleri anlatırken burada sıkıcı olma tuzağına düşmüyoruz. Yani aslında belediyeyle beraber bir iş yapıyoruz dediğimizde çok ciddi duyuluyor. Böyle bir turist kataloğu sıkıcılığında ve ciddiyetinde olacağını düşünüyoruz. Ama üç alanda da birbirinden yaratıcı. Yani ben podcast tarafında duyduğumda böyle şapkamın uçtuğu gerçekten fikirlerle karşılaştım. Senaryoda ve öyküde de olduğunu biliyorum. Bu alanı yaratabilmek açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum bu projenin.
Evet.
bana sorgusuzca bana katıldınız. Çok teşekkür ederim. Çok güzel özetlediğimi düşünüyorum. Tabii buradaki en önemli sorulardan birisi de bu çıktılar ne olacak aslında, işte izleyicisiyle, dinleyicisiyle, okuruyla nasıl buluşacak?
Şimdi işler en başta söylediğim gibi işler çekildikten sonra yeni bir süreç başlıyor.
Evet.
Yani öncelikle onu çekilmeye kadar getirdik. Yani senaryo yazmak bu demek. İşte kimisi tretman formunda şu anda, kimisi senaryo formatında. O birinci aşama.
Senaristin hayatı da, filmcinin hayatı da orada bitmiyor. Bu önce bir para arıyor kendisine, bir yatırım. Yani maalesef sinema ahlaki problemleri halletmiş bir sanat değil. Para ve para ekonomisine dibinden bağlı maalesef. Buna rağmen sanat yapılabiliyor. Görüyoruz, biliyoruz. Şimdi bu aşama, ikinci aşamada bunun bütçesinin ortaya çıkması ve bir takım yapımcılara cazip gelmesini sağlamak lazım. İşte sunum o işe yarıyor. Ama yapımcılar da devreye girecekler. Bir kere şöyle bir mesele var. Bu şehrin bu projelere, yapımına temel bir katkıda bulunması lazım. Neden İzmir'de değil de her şey İstanbul'da çakıp çalışıyor, çekiliyor? Çünkü bütün ekipler orada yaşıyorlar.
Evet.
Bütçe problemini aşmanın tek yolu başka bir şehirde yemek, konaklama ve yol masraflarının karşılanması. Bu karşılandığı takdirde geriye kalan bütçe hangi şehirde çekersen çek aynı.
Hı hı.
Bu büyük bir kaynak, öyle basit bir kaynak değil. Bir sinema filmi bugün Türkiye'de 30 milyon lira ile 60 milyon lira arasında mal oluyor. Minimum. Yani büyük projeler değil kastettiğim. Fakat unutmayalım, bu bütçe, herkes bu bütçeleri duyunca amma para kazanıyorlar diyor. Halbuki bu para 150 kişilik, daha post prodüksiyonda dahil edersek 400 kişilik bir ekibe dağıtılıyor. Firmalara, ekiplere ve şehre aslında Türkiye'nin başka yerlerinden toplanmış bir kaynak. Belediyenin kaynağını da hepimizin vergilerinden oluştuğu için başka yerlerden gelen kaynak olarak görelim. Şehre akıyor. En büyük bütçelerin en büyük bölümü çekim anında harcanıyor. Ve insanlara verilen ücretin dışında büyük bir masrafı var. O masraf aslında şehire dağılıyor. Dolayısıyla harcanan para aslında ki toplumdan harcanan para topluma geri dönüyor diye bakmak lazım. Böyle ikna etmeye çalışmak lazım. Yatırımcıları. Yapımcıları yatırımcı olarak görmek doğru değil. Orada yanılmamak lazım. Yapımcı parayı örgütleyen kişi aslında.
Hı hı.
Yani buraya büyük bir para koyan yapımcı değil, o parayı bulan yapımcılar gelecektir.
Para
ve o parayı bulup bulamayacağını projeye bakarak kestirmeye çalışacaktır. Onların işini kolaylaştırmak lazım. Bütün yerel yönetimlerin aslında başarması gereken şey bu. Burada şimdi biz bugünkü pitching, bugün sunumlar yapılacak yapımcılara. Bir oradan bir reaksiyon doğacak. Ondan sonra nasıl ilerleyeceğimizi göreceğiz. Ama yerel yönetimleri mutlaka bu gelişmeye hazır olması lazım. Türkiye'nin diğer şehirleri için de aynı şeyi söylüyorum.
Yani toparlamak gerekirse iki fayda paralel ilerliyor belediyeler açısından da. Hem kendi belediye alanına, kendi belediyesinin sınırları içerisine yeni bir ekonomi kazandırıyor bu girişimde bulunan belediyeler. Hem de aynı zamanda çok önemli bir işin altında kocaman imzalarını koyabiliyor.
Evet.
Demin senin söylediğin gibi bir müdahale alanı oluşturuyor mu? Hayır. Oluşturmadığı için de aslında demokratik bir yapı olduğu fikrini taşıyan belediyeler için de çok güzel geniş bir açılım alanı yaratmış oluyor. Kültür sanatta bunu yapanlar, bu yaklaşımdaki belediyelerin hepsi ayrıca bir alkış alıyorlar. Yani bir sarf edilen bir şey yok burada. Kazanılan bir şey var.
Hı hı.
Ve her taraftan kazandıran bir şey var. Burada eğitim almış İzmirli bir genç İstanbul'da pazara gidiyor. İstanbul'da iş bulmaya gidiyor. Oysa burada bir pazar olduğunda yaşama alışkanlıklarından, coğrafyasından, sevdiği kentinden uzaklaşmadan burada endüstrinin ikinci bir dalını, ikinci bir alanını, ikinci platosunu kurma imkanını bulacak. Bu çok kıymetli. Yazarlar açısından baksanız bir kitabın şu anda ülkede yayınlanabilmesi çok zor.
Evet.
Ve bir kentin kitabını yayınlama işi ise çok niş ve ancak birilerinin niyetlenmesiyle olan bir şey. Oysa burada biz diyoruz ki kentler aynı zamanda öyküleştirilir ve bu öyküler edebi alanda, edebiyat alanında da karşılığını bulabilir. İşte şimdi kitabımız hazır.
Evet, biz de podcast tarafında aslında sözlü hikaye kısmını kuvvetlendirmiş olduk. Burada da şehrin seslerini toplamak için çok iyi bir fırsat oldu. Anlatılan hikayelerle beraber. Bir de düşündüğümüz zaman podcast yeni bir format ve belediyeler nezdinde, belediye gibi yönetimler katında henüz anlaşılamamış, çok sindirilememiş bir formatta. O yüzden ben mesela bu projede bir de podcast ayağının olduğunu duyduğumda çok mutlu oldum. Çünkü hem büyük şehirlerden birisi, hem gerçekten en iyi, en hızlı hikaye anlatma yöntemlerinden biri. Hızlı olması içeriğinden çalmıyor. O anlamda ben de kendi tarafımda işte benim katılımcılarımla ortaya böyle çok dinlenmesi heyecan verici içerik olarak da kullandıkları sesler olarak da güzel işler çıktığını
hem
düşünüyorum.
Hem görsel anlamda bir hafıza oluşturuyor.
Evet, evet.
Şimdi ilginç bir şey daha var. Bir imkan daha doğdu. Biz sinemada bu imkanı kullanacağız. Şimdi biz ülkemizden, şehrin bu ülkede tanınmasından söz ediyoruz. Fakat bütün dünya, İzmir böyle Akdeniz'e doğru uzanan bir projektör gibi aslında.
Doğru.
Bütün dünyaya da yaymak mümkün bunu. Allah sanal zekadan razı olsun. Podcast özellikle olduğu gibi tık diye İngilizceye tercüme edilebilir.
Evet.
Aynı sesler, aynı efektlerle. Ve dünyaya da, çünkü internetten yayılıyor podcast.
Bizim bir projemiz var bu arada. Bugün ben sunumda biraz dinleteceğim size. Bizim katılımcılarımızdan birisi dersler sırasında bana söylemeden ilk kaydını yapay zekayla almış ve İngilizce. Ve ben böyle şey dedim, aksanın ne kadar iyi, korkuyordum çünkü çok hani.
Mükemmel bir çeviri çıkıyor, çok ilginç.
Sonra kendime de kızdım. Aksanlı olması da bu arada çok özgün, neden böyle düşündüm diye kendime de kızdım. Fakat dersin sonunda şey dedi, bir daha anlamamana çok sevindim. Çünkü ben yapay zekayı eğittim ve bu bölümü ben okumadım. Ben konuşmuyordum dedi. Bir süre acaba podcast'i yapan sen sayılır mısın diye düşündük. Ama tabii fikri olarak ve bütün teknik emek de onda olduğu için tabii ki onun podcast'ı.
O fikir ona ait. Evet. Nasıl konuşuyor? Değil mi? Yani burada yaptığınız bütün podcast yayınlarını anında ya da kısa bir süre içinde İngilizce'ye çevirip doğal bir şekilde dünyaya da açabilirsiniz. İngilizce diyorum çünkü en çok konuşulandır. Evet. Başka dillere de yapabilirsiniz. Biz sinemada da bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz. Dublaj, yeni dublaj teknikleri, lip syncler, ağız tutması falan gibi şeylerle aslında yaptığımız bütün eserleri biraz daha global bir dünyanın vatandaşları olabilmek için dünyaya yaymakta fayda var. Bunun etkisi düşündüğümüzden, yani lokal kalmaktan çok daha farklı olacak.
Evet, evet, o gerçekten şu an biz suya bir taş attık ve o halkalar giderek genişlemeye başlayacak şimdi. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Birazdan sunum yapmak üzere lansman toplantısına gitmemiz gerekiyor. O yüzden olaysız dağılabiliriz şimdi diyorum. Ayağınıza sağlık tekrardan.
Teşekkür ederim.
Sağ olun hepimize.